Ayrım 12.
Çocuklarımız. Bu hafta hiç önceden tasarlanmış bir konu yoktu kafamda. Birikmiş gazetelere göz attım, haberleri izledim, oyunumun tekstiyle uğraştım, evin içinde volta attım, öylece duvara bakıp düşündüm, pencereden baktım, gelen e-mailleri okudum, sokağa çıktım ve sonuç... Gazetelerden takılanlar bitmez tükenmez Ermeni sorunu. Bu konuda artık suya sabuna dokunmadan yazmak mümkün değil. Fener Rum Patrikliği'nin ekümeniklik meselesi. Haşa ne haddime, koskoca devlet bu kadar açık ve net bir konuyu algılayamıyorsa benim yazacaklarım sivrisinek vızıltısını geçebilir mi? Fransa'daki olaylar, her türlü vahşet öyle acıtıyor ki artık yüreğimi, kim ne için yaparsa yapsın, kimseye hak veremem. E-mailler ise inanılacak gibi değil, çeşidi güzel. Sevgiler, takdirler, eleştiriler, teşekkürler, öneriler, sorular, istekler. Kimi de beni Güzin abla yerine koyuyor ya neyse. Bazı önerilerden yararlandığım veya bazı bilgileri değerlendirdiğim oluyor. Ama bazılarına gülüp geçmemek elde değil. Bazılarına da takılmamak. Mesela... Hrant Dink konusunda sen neden bir şey yazmıyorsun diyor birileri sıkça. Ne diyeyim kardeşim, ben yazsam ne olur yazmasam ne olur. Yoksa sen hiç aldırmıyor musun diyen e-mailin sahibi neyse şöyle diyorum. Aldırmaz olur muyum yahu? Tabii ki aldırıyorum. Ama ne yapayım sen söyle. O 50 kişinin gazeteye doluştuğu gün tesadüfen ben de oradaydım. Gözlerim doldu doldu boşaldı. İyi de ben bu köşecikte ne yazsam dev bir mantıksızlığı, adil bir mantığa dönüştürebilirim. Hem ben tek başıma bu ülkede kadın halimle. Neyse geçiyorum bunları geçiyorum. Bunlar netameli şeyler. Ben şimdi asıl başlık attığım konuya gelip birilerini şöyle bir sarsmak istiyorum. Hatırlarsanız geçen yaz çocuklarımız ve uyuşturucular meselesini epey takmıştım. Okuyanlar bundan nasıl etkilendiler bilemem. Anlık bir ilgi oluştu ve gelip geçti mi bazı kulaklara küpe mi oldu? Bakın ben yeniden bu konuya nasıl geldim? Hani yazının başında düşünürken yaptıklarımı söylemiştim ya, volta atmak, pencereden bakmak, sokağa çıkmak falan. Dostlar bilir, benim evim tam köşe başında. Karşıki köşede bir iş hanı var. Az ileride cadde üzerinde de Saint Michel Okulu. Bu ikisinin birbiriyle pek yakın bir ilişkisi var. Her teneffüste Saint Michel Okulu'nun kızlı erkekli öğrencileri o hanın kapısının içinde toplaşarak sigara içerler. Hem de fütursuzca. Okul formalarıyla yanlarından geçenlerin ters bakışlarına karşın ne bakıyorsun be der gibi bakarak. Yaş ortalaması 13-14. Bazı sigaralar da elden ele dolaşır artık ne anlama geliyorsa. Ben bu manzarayı her gün görürüm. Tabii ki sinir olurum ama ille de yazı konusu yapmaya ne diye bugün karar verdim değil mi? Sokağa çıktım dedim ya. Nişantaşı'nda yürürken kulak misafiri olduğum, tam arkamdan yürüyen iki kızın konuşmaları bardağımı taşıran damla oldu ve eve döner dönmez yarı yazılmış yazıyı dertop edip çocuklarımız konusuna bağladım. Aynen aktarıyorum. Hamileyim biliyor musun? Fuck off ya, ne yapacaksın? Aldıracağım tabii. Annen biliyor mu? Manyak mısın kızım? Söylemeyecek misin? Bulursam söylerim. Nokta noktaya söyledin mi? Oğlanın adı. Ay söyledik herhalde. Seninle gelecek mi? Heh, çok şeyindeydi. Dönüp arkama baktım. Okul formalı iki kız da kadınsı tavırlarına rağmen 13 yaşından büyük olamazlardı. Tanrım, 13 yaşında bir kız tek başına kürtaja gidecekti. Hangi okuldan olduklarını bilmiyorum. Bilsem söylerdim. Civar okullarından biri olmalı. Eminim şimdi bizim çocuklarımız olamaz diyor birçoğunuz. Niye? Bizimkiler uzaylı mı? Öyle garip bir çağ ki bu, her şey olabilir. Bunları yazmak kolay. Çare de öner bari diyeceksiniz tabii. Çare? Çocuklarımızla açık ve samimi olmak, dost olmak, güvenlerini kazanmak. CNBC kanalında her gün Gilmore Girls diye bir dizi var. Onu izleyin bence. öyle içten, karşılıklı güvene ve duygu paylaşımına dayanan bir anne-kız ilişkisi anlatılıyor ki, 16 yaşında bir kız annesine içtenlikle artık seks yapmak istediğini söyleyebiliyor. Anne-kız arasında hiçbir konu tabu değil ve hiç yalan yok. Hangimiz böyle büyüyebildik ki ve hangimiz böyle olmayı becerebiliyoruz ki? Başka sözüm yok. Kararlar. Karar vermek yaşamın en önemli olgusu. Hemen her şeyin nedeni, rastlantıların bile. Tüm rastlantıların öncesinde onu hazırlayan bir, bazen birkaç karar ve karar anı vardır. Araba çarpan bir insanın o anda orada bulunmasına neden olan ilk adımı atmaya karar verdiği an. Arabayı kullananın yola çıkmaya karar verdiği an. Ölümle sonuçlanabilecek bir kaza, bazen son derece basit bir karara bağlı olabilir. Kapıdan çıkarken birden geri dönüp, ocağı söndürüp söndürmediğinize bakmaya karar verdiniz. Ya da kapıyı çektikten sonra çalan telefona bakmaya karar verip döndünüz veya aldırmamaya karar verip çıktınız. Geciktiğiniz bu süre yüzünden başınıza olmayacak bir şey geldi veya tam tersi. Yolda yürürken birden saate bakmaya karar verdiniz. Saatinize bakarken köşeyi dönmekte olan adamı fark etmediniz. Çarpışıp gözlüğünüzü düşürüp kırdınız. Ya da başka bir şeyi, ya da siz düştünüz, ya da karşınızdaki. Ve veya aklınıza ne geliyorsa, istediğiniz kadar çoğaltın, çeşitlendirin, küçültün, büyütün. Oturmaya, yatmaya, yemek yemeye, tuvalete gitmeye, bir sigara yakmaya karar vermek, birini aramaya karar vermek, birinden ayrılmaya karar vermek, bir şey almaya karar vermek, yazmaya, çizmeye, okulu bırakmaya, evlenmeye, çocuk yapmaya, birini öldürmeye, hatta ölmeye karar vermek. Kitlelerin, koskoca şehirlerin yok olması bir tek kişinin kararına bağlı olabilir bazen. Bir bombanın patlaması, kararlı bir parmağın bir düğmeye bastığı ana bağlıdır. Bir ormanın yok olmasının nedeni, tek bir kişinin bir sigara içmeye karar verdiği andır. Bir insanın denizde boğulmasının nedeni, denize girmeye karar verdiği andır. Hatta daha geri giderek evden çıkmaya karar verdiği andır. İyisiyle kötüsüyle, etrafımızdaki her şeyi, yaşadığımız her olayı, adım adım geri giderek düşünürsek, küçücük bir dokunuşla birbiri ardından yıkılan domino taşları gibi nasıl basit bir karar ve küçük bir karar anıyla başladıklarını fark edip hayretler içinde kalırız. Nasıl esef duyarız bazen keşke diye ya da nasıl mutlu oluruz iyi ki diye. Bir de hiçbir nedene takılmadan kim nasıl ne için diye ot gibi yaşamak var. Ki o zaman hayat geçip gider yanımızdan, hızla akan bir su gibi, içinde de olsak fark etmez, dışında da. Bu örnekler sıradan karar anlarının rastlantısal görünen büyük küçük sonuçları ile ilgiliydi. Bir de bile bile, düşüne düşüne önemli kararlar verme zorunlulukları var. Bu ciddi konuyu biraz hafifletecek ama burada tam dilimin, yok parmağımın ucuna gelen bir soruyu parantezleyeceğim yine. Eskiden karar almak sözcüğü pek kullanılmazdı. Hep karar vermek denirdi. Şimdi neden genelde karar almak deniyor da karar vermek denmiyor acaba? Kapattım ve yeniden ciddileştim. Ama bakın, bu da bir karar meselesiydi. Yani yazımı yazarken birden bu soru kafama takıldı, biraz düşündüm, sonra ani bir kararla yazıverdim. Rastlantısal şeyler böyle oluyor herhalde. Evet, gelelim ciddi ve önemli kararlara. Bize, kararlarımıza ve karar anlarımıza dikkat etmek öğretilmedi. Yetişme çağımızda tüm kararlar bizim adımıza verildi. Kendi adımıza kararlar verebilecek ve dolayısıyla onlardan sorumlu olabilecek yaşlara geldiğimizde ciddi şekilde zorlandık. Bu yüzden olacak, ne çok şeye geç kaldık. En doğru kararın ne olduğunu bilememekten, hatta karar verememekten, hatta verdiği karardan emin olamamaktan. Ben tabii kendimden biliyorum, bir de dostlarımdan. Belki kadın olmanın da rolü var bunda. Belkisi de ne, tabii ki var. İstisnalar da olmuyor değil ama genelde önemli kararlar erkeklerin hakkı. Öyle yetiştiriliyoruz. Önce ailelerimiz bizim adımıza kararlar veriyor veya alıyor, sonra da eşlerimiz. Gerçi erkek çocuklarımız da kendi kararlarından sorumlu olmayı öğrenerek yetişmiyorlar ama kızların durumu daha kötü. Nasıl olsa başında bir erkek olacak ya hesapta. Oysa artık kızlar için evlenmek ille de şart değil. Kaldı ki hayat sonradan da yalnız bırakabiliyor. Öyle zor öğrendim ki ben tek başıma karar vermeyi ve öyle çok şeyde öyle geç kaldım ki. Ama kararlıyım. Öğreneceğim kararlı olmayı. En azından küçük bir kararın ve karar anının koskoca sonuçlara gebe olduğunu biliyorum. Kararlarınız dünyayı bile etkileyebilir. Onlara özen gösterin, emi dostlar. Yılın ilk günü. Küçükken en büyük eğlencemiz sinemaydı. O yüzden yılın ilk günü ille de sinemaya gitmek isterdik. Ki bütün yıl bol bol gidelim. Annemize babamıza günler önceden yalvarıp diller dökerdik 1 Ocak'ta sinemaya gidebilmek için. İlk gün ne yaparsak bütün yıl en çok onu yapacağımıza inanırdık. O gün kavgadan, yaramazlıktan, cezadan, özellikle ağlamaktan çekinirdik. Çünkü annem, "Hah, ağla ağla ki bütün yıl durmadan ağlayasın böyle," diye korkuturdu bizi. Çoğu insan ilk günlere pek önem verir. Bu inanıştan olmalı. Yılın ilk günü, ayın ilk günü, haftanın ilk günü, işin ilk günü. Aa, yazdıkça ne çok ilk geliyor aklıma. Okulun ilk günü, oyunun ilk günü, tatilin ilk günü falan gibi uzar gider bu liste. Bir de böyle ilklerle ilgili inanışla bağlantılı olarak yapılması gereken, dikkat edilmesi gereken şeyler de var tabii. Mesela ilk gün ettiğin dua kabul görürmüş. İlk kez uyuduğun bir yerde gördüğün rüya çıkarmış. Şimdi bu ilklerden en önemlisi bence yılın ilk günü olmalı. O yüzden ilk gün dilekler dilenir, temenniler ve dualar edilir. Hatta hiç dua etme alışkanlığı olmayanlar bile o gün dua ederler. Hatta bazı ünlü özel ibadethanelere giderler. Bunlardan en bilineni de Zeyrek'teki Rum Kilisesi'dir. Her ayın ilk günü gidilen anlamında ayda bir veya ay bir kilisesi diye anılır. Her ayın ilk gününde inananlar koşa koşa giderler. Yılın ilk günü ise İnananı inanmayanı ile dolar taşar, adeta izdiham yaşanır. Ben yıllar önce bir kez gitmek gafletinde bulunmuştum. Ezilmiş, kaybolmuş, cüzdanımı çaldırmış, gittiğime gideceğime pişman olmuştum. Bakın yıllar önce diyorum, o yıllarda insanlar biraz daha terbiyeli, birbirlerine karşı biraz daha saygılıydılar üstelik ve kapkaççılık bu kadar gelişmiş değildi daha. Yılbaşı gecesi Nişantaşı'ndaki sokak eğlencelerine heves ettik de bir ara, bir elimle çantamı, bir elimle cebimdeki telefonu sıkı sıkı tutmaktan ellerim morardı eve gelene kadar. Bu yıl bizim ekipten genç bir arkadaş, zaten her ay gitmekte olan annesine takılıp Zeyrek Kilisesi'ne gitmiş yılın ilk günü diye. Ertesi gün akşama kadar heyecan ve sinir içinde başından geçenleri anlattı durdu da oradan kafama takıldı bu konu. Yılın ilk yazısı ya, ilk kavramına uygun da düşüyor, paylaşayım dedim sizlerle ki zaten epey de ilginç. Bizimki sabahın bize göre pek erken bir saatinde bir heves otobüsten iniyor ki ne görsün. Giriş kuyruğu ve izdiham stadyum kapılarındakinden beter. İlk şok, itiş kakış, bağırtı, küfür, kafir. İkinci şok. Bu insanlar bir de dua etmeye gelmişler. Hani kalabalığı görünce ne kadar çok inançlı insan var diye şaşırırsın hesapta. Vallahi ben onun yalancısıyım ama neredeyse güruh diyesim geliyor edilen tarife göre. Neyse efendim, sabırsız beklemeler arasında sıranı beklesene ulan ne itiyorsun be, hey kardeş sıra var burada sıra benzeri bağırtılar. Ve tabii bütün bunlara aldırmadan suları yara yara en öne geçen insanlar. Bunlardan en fütursuzu olan bir hanım hiçbir uyarıya aldırmadan hatta senden izin mi alacaktım diye aldırmazlığını dile getirerekten sıranın önüne geçiyor. Oradan da kestirme bir giriş bularak içeri giriyor. Bizimkiler bekleye dursunlar, o sözde duasını bitirip çıkıyor bile. Bizim genç ve ateşli kız, ki her şeye rağmen o ana kadar itidali ve terbiyeyi elden bırakmamış, biraz sabrını kaybetmiş. Hanıma yaklaşıyor ve rahatladınız mı diyor. Hanım susacağına dikleniyor. Kız tam karşılık verecekken annesi kolundan çekiyor. O sırada malum böyle yerlerde her çeşit insan bulunur. Epeyce de bir Ermeni var. Kalabalığın arasından biri oyundaki adıyla seslenmez mi? Kız utanıyor. Sıraları da gelmiş, hemen içeri kaçıyor. Arkadakiler kadına çatmaya devam ediyorlar. Bizimkiler dualarını edip çıkıyorlar ki hanım pusatlarını kuşanmış bekliyor. Bir de yandaş bulmuş, kızı iteklemeye kalkıyor. Ya sille tokat girişeceksin ya uymayacaksın. Kız uymuyor tabii. Uymayınca kadın hırsını alamıyor. Arkasından bağırıyor. İnşallah evde kalırsın. Hiç çocuğun olmaz. Buna gülünür. O da gülüyor. Annesi ne yapıyor dersiniz? Hışımla kadının arkasından koşuyor ve patlatıyor mu bir tane? Yok canım. Bana bak, o zaten evli. İki de çocuğu var, diyor. Ne de olsa ana yüreği. Ya tutarsa beddua? Ben buna daha çok güldüm.